Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Bu hafta tabii ki yeni yılın ilk programında karşınızdayız. Dolayısıyla daha önce söylediğimiz üzere bu hafta en çok ne konuşacağız? Zamları konuşacağız. Çünkü yeni yıl geldi. Nelere zam vardı? Uzun zamandır beklediğimiz zamlar sonunda geldi. Kapımıza çattı. Dolayısıyla bugün konuşacağımız şeylerin ilki, daha doğrusu içinde en çok zam geçiyor. Doğal olarak beklediğimiz bir şey. Onun dışında da aslında yine kapakta da gördüğünüz ÖTV'siz araçlarla ilgili bir gelişme vardı. Onunla da ilgili son durumu sevgili Barış'la aktaracağız. Hatta Barış detayları aktaracak sağ olsun. İlginç haberlerimiz var bugün sizler için. Ama onun dışında tabii böylece kaçıncı program oldu? Yani zannediyorum epey bir ilerledik. Güzel de gidiyor. Evet. Haftaya bir sayısını veririz. Tekrar teşekkür ederek ben yayının hemen başında burasında sözü Barış'a devretmeden önce sizlerden eğer beğeniyorsanız, seviyorsanız lütfen hem eleştirileriniz de varsa kırıcı, yıkıcı olmadan yapıcı eleştirilerinizi lütfen bizlere yorumlarda iletin. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin. Yorumlarınız olursa da memnun oluruz diyorum ve sevgili Barış, güzel bir 2024 dileyerek sözü sana bırakıyorum. Nasılsın, iyi misin?
Teşekkür ederim abi. Ben de sana ve izleyicilerimize güzel bir 2024 yılı diliyorum. Umarım istedikleri her şey olur. Ve ilk başta tabii ki senin de dediğin gibi bu bölüm bol bol zam konuşacağız. Türkiye'de biliyorsun geçen haftaki bölümünde 2023'ün son programında da konuştuğumuz gibi Türkiye'de yeni yıl demek aslında yeni zamlar demek, ne yazık ki artık buna alıştık. O yüzden ama onun hemen öncesinde tabii ki Otomotiv Distribütörler ve Mobilite Derneği tarafından paylaşılan 2023 verileri var. Otomotiv pazarına yönelik ne kadar araç satıldı, ne kadar elektrikli otomobil satıldı, bunlara da böyle kısaca bir değineceğiz. En çok satılanlardan bahsedeceğiz. Bu şekilde programımız ilerleyecek.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, eksik olma. Her hafta olduğu gibi sevgili Barış ve aynı zamanda Barış'ın da beraberinde çalıştığı arkadaşlarımız donanhaber.com'da bütün otomobille ilgili Türkiye'nin gerçekten bu anlamda bence en iyilerinden bir tanesini işi çıkartıyorlar. Hem yazılı içerik anlamında, video içerikte de bunu zaten gösteriyorsun. Çok teşekkürler diyorum ve evet, ilk haberimiz tabii 2023'teki Türkiye'de en çok satılan otomobiller. Yani tabii bildiğimiz hiç değişmeyen otomobiller var bu listede. Yani evet. Bazı şeylerin hiç değişmediğini burada rahatlıkla görebiliyoruz. Hani çok sürpriz bir şey var mı diye sorsam belki daha doğru olurum. Yine de hani ikinci, üçüncü kimler, değişiklik var mı, senin de yorumlarını da almak istiyorum. Ve kimlerdir yine de duyalım bakalım, neden olduğunu da konuşalım.
Şimdi senin de dediğin gibi abi artık zaten böyle ilk 5'e hatta belki de ilk 10'a alıştık. Hep böyle yakından tanıdığımız, biraz daha aslında ekonomik olarak nitelendirebileceğimiz otomobiller var tabii ki. Otomotiv piyasası belli, fiyatların ne düzeye geldiği belli. 2024 yılında da büyük ihtimalle hani belli bir süre en azından böyle ilk çeyrekte falan biraz daha yatay seyretse de ben devamında fiyatların böyle biraz daha tırmanışa geçeceğini düşünüyorum. Daha da yükselecek fiyatlar. Tabii ki önümüzde bir seçim var. Bunun da etkisi olacak mutlaka az önce söylediğim ilk çeyreğe. Onun dışında listeye dönecek olursak bu yıl, yani 2023 yılını kastediyorum. 2023 yılında tüm zamanların rekoru diyebileceğimiz bir rekor kırıldı. Toplamda yani otomobil ve hafif ticari araç olarak 1.23 milyonun üzerinde araç satıldı. Baktığımız zaman özellikle pazarın son 10 yıllık ortalamasına zaten ortalama 700 bin küsürlerde. Son 10 yılda pazara baktığımızda işte en fazla 900 bin küsürlere geldiğini görüyoruz. Tabii bunda 2020 yılı ve sonrasına çok fazla bakmamak lazım. İşte pandemiydi, şuydu buydu, çip krizleriydi, toparlanma süreciydi. Ama onun öncesinde de baktığımız zaman 10 yıllık ortalamaya en fazla işte 900 bin adetler, yani pazarın 1 milyonu görmediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Ama 2023 yılında tabii ki artık bu geride kalan böyle 2 yılın falan da birikmişliğiyle, ertelenen taleple beraber biraz daha araç bulunurluğundaki sıkıntılar çözülünce böyle bir patlama yaşandı. 1.23 milyon üzerine çıktı satışlar. Tabii ki bunda otomobillerin payı 900 bin küsürlerde. Hemen şöyle net sayıyı vermek istiyorum size. Evet. Otomobil satışları %63.2 oranında artarak 957.341 adede yükselmiş durumda. Burada da şöyle dikkat çekici bir detay var aslında. Tamam, ekonomi çok kötü diyoruz. Fiyatlar çok yükseldi diyoruz, alım gücü düştü diyoruz. Bu tabii ki yadsınamaz bir gerçek. Ülkenin büyük bir kesimine baktığımızda, ben de dahil olmak üzere, otomobile erişimimiz gerçekten böyle hayal gibi bir şey oldu. Ama diğer yandan baktığımızda aslında zengin ve fakir arasındaki uçurumun ne kadar arttığını buradan da görüyoruz. Çünkü lüks otomobil pazarı da 100 bin adetlerle kapattı. Yani baktığımız zaman otomobil satışlarını 1 milyona yuvarlarsak her 10 otomobilden bir tanesi lüks segmenti olmuş Türkiye'de. Böyle de bir dikkat çekici gerçek var 2023 yılı için. Hani bundan da bir bahsetmeden geçmek istemedim.
Yani çok, gerçekten üzerine çok konuşulacak verilerden bahsediyorsun aslında. Hani hem zamlar, zam yılları diyoruz, işte korkunç bir ekonomiden bahsediyoruz falan, böyle zorluklardan bahsettiğimiz bir yılın sonunda en çok satış yapılan, araba satılan yılın da 2023 olduğunu öğreniyoruz. Bu yani şimdi buna hani derler ya, bu ne perhiz ne lahana turşusu, biraz ona benziyor ama dediğin çok doğru. Önceki nedenleri ard arda koyduğunda ve özellikle evet, Türkiye'de otomobil konusunda otomobilin tekrar bir yatırım aracı, ben çünkü çocukluğumda hatırlıyorum. Yani çocukluğumda demeyeyim de biraz da gençliğimde desem belki yeridir. Ama çocukluğumda şunu hatırlıyorum mesela. Araba verirdin, ev alırdın, takas yaparlardı evle. Şimdi tabii şu an Türkiye'de, yani İstanbul için söylüyorum bu dediğimi. İstanbul'da böyle araba vereyim, onun yerine bana işte ev versinler, böyle bir dünya yok şu an. Evet. Ama yine de arabaların fiyatlarının çok değerlendiğini ve yatırım aracı haline geldiğini, özellikle bu pandemi sırasında sonuna doğru işte bizim de konuştuğumuz o hani arabalardan galeri derken bayilerin resmi, işte yani o gerçekten o markalarla anlaşmış olan şirketlerin, bayilerin tutup da yani araba 1 milyon, ben kardeşim senden 1-200 istiyorum dediğini, evet, yani göz göre göre utanmadan, sıkılmadan bunu hava parası istediğini biliyoruz. Hani böyle bir dönemden geçtik. Yani adam bunu burada satışında bunu şey diye gösteriyor. Ben abi 1 milyondan 10 tane araba sattım bu ay diyor, uyduruyorum. Ama bir bakıyorsun 200 bin lira da hava parası almış hepsinden. Bir de öyle de param. Neden? Çünkü diyor ki yok diyor kardeşim, istersen böyle, istemiyorsan git diyor, bana ne yaparsan yap. Şimdi arabalar gelmeye başladı, işler değişiyor neyse ki, yani normale dönmeye başlasın inşallah fiyat olaraktır, ama tabii fiyat olarak da dönmesine izin verebilirler mi, o da bu sefer döviz yakasını bırakmayacak gibi görünüyor şimdi, bir ihtimal olarak söylüyorum, inşallah öyle olmaz tabii, yani hiçbir zaman bunu istemeyiz ama beklentiler, yani ekonomi patronlarının beklentileri dövizin burada durmayacak ve artacak yönünde olması, resmi beklentiler böyleydi. O yüzden hani bunun da tabii ki doğal olarak birazdan konuşacağımız vergilerle beraber dövizin de araç fiyatlarına yansıması olacak. Yani hani bir yerden tamam belki de düşer falan derken bir yerden de artar diye beklediğimiz bir yere geliyoruz. Lüks otomobille ilgili söylediğin konu çok enteresan. Her 10 otomobilden bir tanesi lüks olarak geliyor dedin. Eğer ki biz bu vergilerle, bu ÖTV sistemiyle almıyor olsaydık, demek ki biz 10'da 10 lüks araba alacaktık. Yani hani burada
yani büyük ihtimalle öyle olacaktı.
Çünkü zaten bu yani işte hani markada bilmem ne söylemeyeyim, yani o sanki onları da kırmak istiyormuş gibi olmasın, ama işte X alacağım yerde, X benim diyelim ki giriş seviyesi bir araba olsun, onun fiyatına çarpı 2 olduğu için ÖTV ile bilmem ne ile falan, zaten ben dışarıda alıyor olsaydım zaten Y alacaktım. Şimdi X alıyorum ama Y parası ödüyorum. Eğer vergisi öyle olmasaydı Y alacaktım. Daha güvenli, daha işte konforlu, daha güçlü ve sağlam bir araba alacakken diğerini, ya kardeşim bu fiyata da bunu alıyorsun, niye bundan şikayet ediyorsun, gideceğimiz bir yere geldik. Dolayısıyla maalesef böyle bir durum var. Bununla kabullendik. Mecburen, yani kabullendik hani şey değil. Ne diyorduk? Sen de konuştuğumuz şey vardı. İnşallah bu yıl MTV'yi 4 kez almazlar falan, yani evet, diyoruz artık hani o hale geldik. Neyse, evet, yıla böyle başlamak istemezdim ama mecburen buraya gelmiş uğramış olduk. O zaman listeyi ben ekrana veriyorum izninle. Evet, ne oldu ne bitti görelim.
Sen ekrana ver abi. Ben de buradan listeyi şöyle izleyicilerimiz için kısaca bir bahsedeyim. Tabii ki en tepede alışık olduğumuz gibi Egea Sedan'ı görüyoruz. Yıl boyunca Türkiye'nin en ekonomik otomobillerinden bir tanesi olduğu için yıl boyu, 2023 yılı boyunca başarılı bir performans sergiledi. Zaman zaman Clio öne geçip bazı aylarda Egea'yı sollasa da toplam satışlarda 80 binlik hatta 81 bine yakınlık adetlik satışla yanlış bilmiyorsam pazarın %8,5 civarında pay sahibi Egea Sedan. Tabii ki şimdi burada 80 bin adetten bahsediyoruz ama aynı segment olarak görülmediği için mesela Egea Cross'la aynı şekilde değerlendirilmiyor ama hemen 3. sırada Clio'nun altında Egea Cross da var. Baktığımız zaman iki modeli birbirine eklediğimizde yani 100 bini geçen bir satış görüyoruz ki bu da aslında hani hem az önce de ekonomik insanların ekonomik modellere yöneldiğini söyledik ya işte burada bu gerçeği net bir şekilde yüzümüze çarpıyor bu baktığımız zaman. Çünkü neden? Egea, Fiat Egea asla kötü bir araç demiyorum zaten bunu söyleyemem. Ama en ekonomik bir modellerden bir tanesi olduğu için insanlar bir şekilde araba sahibi olmak isteyenler gidip de bu modele yöneliyor. Çünkü güçleri buna yetiyor. Aynı şekilde keza Clio da o otomobillerden bir tanesi. Hatta toplam 2023 yılında 58 bin adet satışla ikinci sırada yer alıyor. Aslına baktığımızda ilk 5 en başta söylediğimiz gibi hiç şaşırtıcı değil. Corolla her zaman ilk 5'te görmeye alışık olduğumuz. Megane Sedan her zaman ilk 5'te görmeye alışık olduğumuz modeller. Beni burada şaşırtan açıkçası bir Corsa oldu. 21 bine yakın adetlik satışla 8. sırada olmayı başarmış. Onun dışında bir de zaten artık çok yakından tanıdığımız Togg T-Onix var. Satışa sunulan V2 versiyonuyla 19.583 adetle ilk 10'a girmeyi başarmış. Tabii ki 2023 yılı boyunca değil 8 aylık satışla 8 aylık bir teslimat süreciyle 9. sıralara kadar yükselmesi bence oldukça iyi. Togg markası olarak aslında güven verici bir durum. Neden? Baktığımız zaman işte bireysel müşterilere yıl boyunca 20 bin adetlerde bir teslimat öngörüyorlardı. Toplamda 28 bin adetti ama bildiğim kadarıyla bunun 8 bin adedi kamu tarafına yapılacak teslimatlardı. Bu teslimatların çoğunu gerçekleştirdiler. Aralık ayında aylık teslimatlarını, üretimlerini 6 bin bandına çıkardılar. Tabii ki ilk yılı için bence fena olmayan bir performans Togg için. 2024 yılında bu tabii ki yükselerek, artarak devam edecektir. Hatta 2024 yılında biliyorsun bir Avrupa macerası da başlayacak Togg'un. O yüzden tabii ki gönülden başarılı olmalarını istiyoruz Türkiye'nin bir markası olarak. Onun dışında 10. sırada 3008 modeli var. 3008 modelinin de hala ilk 10'da yer alması oldukça iyi çünkü hem teknoloji olarak hem de görsel açıdan oldukça eskimiş, yaşını almış bir model aslında. Biliyorsun 3008 artık yeni nesline geçiş yapıyor. Yeni nesilde bambaşka bir otomobil olacak. Coupe SUV gövde tipiyle gelecek ama yıllardır tabii ki bir makyaj operasyonu geçirdi ama çok bir şey değişmedi aslında. Yıllardır bu performansı sergileyerek hala ilk 10'da yer alması bence Peugeot 3008'in de ne kadar başarılı bir model olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Dediğim gibi benim burada dikkatimi çeken modeller Corsa oldu. Onun dışında T-Onix'in ilk 10'a girmiş olması oldu ve bir diğer dikkat çekici detay da her zaman gördüğümüz gibi baktığım zaman tekrar bakmak istiyorum. İlk 5'te yer alan bütün modeller zaten yerli üretim. Duster 2023 yani yeni nesilden itibaren o da artık yerli üretim olacak. i20 de zaten yerli üretim. Baktığımız zaman Duster'da işin içine katarsak ilk 10'daki 7 modelin aslında yerli üretim modeller olduğunu yani görüyoruz. Bu da dikkat çekici detaylardan bir tanesi liste için.
Çok doğru. Güzel söyledin. Güzel anlattın. Ben buna ek olarak yani bu bahsettiğin tabii buradaki sıralama çok değişmiyor dedin. Corsa'nın iki enteresan. Tabii biz burada konuşuyorduk. O zamanki teslimat rakamlarına göre baktığında Togg'un 20 bin hedefine ulaşamayacağını düşünüyordum. Evet. Burada gördüğüm kadarıyla 19.500 hakkını verelim. Yani şimdi 500 tane araç için yani hatta 500'den 400 araç için haklarını yemeyeyim. 20 bin otomobil teslim etmeyi başardıkları için tebrikler. Neredeyse 20 bin yani çok az ramak kalmış. Bence özellikle hem zorlu koşullar, işte birkaç şeyle beraber uğraştıklarını düşünerek söylüyorum. Çünkü hem işte bir taraftan özel bir şirket, bir taraftan devletle çok yakın bir şirket. Bunun çok zorlukları olduğunu tahmin ediyorum ben. İçeride çalışırken zorlanacakları noktalar olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu konuşulduğu zaman söylenecek şeyler değildir. Yani kimse demez yani işte ya zor oluyor falan diye, ama bana göre bu çok kolay bir şey değil. Hem devletin işte çok böyle üstelediği, hükümetin önem verdiği bir şey olacaksın. Ki zaten biliyoruz yani siyasi malzeme olarak da her iki tarafın ya kötülemek ya iyilemek için kullandığı bir konu. O yüzden çok kolay bir iş değildi. Bunu başardılar. Bu arada zaten T12'si de her yerde görmeye başladık. Nasıl bir ara konuşmuştuk. Tesla'yı evet, her yerde görüyoruz demiştik. Şimdi artık TOG'u da her yerde görüyoruz. Hatta ben bugün yani işte baktım emniyet şeridinden böyle şık şık şık şık selektör yapa yapa gidiyordu falan. Dedim ki o artık galiba TOG alınca emniyet şeridinde veriyorlar herhalde. Kamu aracı zaten falan. Evet. O zaman TOG alanları hepsi inşallah bu şekilde kullanmaz emniyet şeridini.
Opsiyon olarak geliyor.
Tabii de opsiyon olarak geliyor değil mi? Emniyet şeridi. Çok eskiden hatırlıyorum Oto Haber dergisinde 10 no usta vardı işte, hemen böyle sayfayı açınca ilk galiba yazan da oydu. O demişti ki işte bir tane Mercedes'ten bahsediyor. Belki de Fatih Altaylı'da yazmış olabilir, bilmiyorum, başka bir şeydi ama ikisinden biri diyelim. Yazmıştı ki işte bir tane Mercedes, yani kardeşim bu Mercedes'i aldıklarında sol şeridi size mi veriyorlar falan. Çünkü selektör yapıyorsun çekilmiyor diyordu adam. Şimdi çok artık doğru. Tabii sol şerit o kadar kıymetli değil. Çünkü o zamanlar trafik yoktu benim bahsettiğim yıllarda. Şimdi artık trafik var, sol şerit kime ne yani. Adam diyor ki emniyet şeridini verirsen vallahi bayağı alan olur yani. Abi veriyoruz emniyet şeridi veriyoruz yana desen, kampanya yapsan gider diyorum ve o zaman istersen bir sonraki bu konuyla da ilgili bir başka haberimize geçelim. 2023'te evet, hazır bu kadar TOG'dan da bahsetmişken Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobillere geçelim istersen. Geçelim. Bir de ona bakalım. O da neymiş en çok satan elektrikli otomobiller? İşte efendim geliyor şimdi ekranda, kim en çok satmış? Tabii ki TOG'la başlıyoruz.
Evet, TOG'la başlıyoruz. Genel satışlarda 9. sırada olan TOG, elektrikli otomobil satışlarında ilk sırada yer alıyor. Onun öncesinde hemen şu detayı vereyim. Tabii ki merak ediliyordur. Elektrikli otomobiller son yıllarda Türkiye'de de Türk tüketici tarafından da çok merak edilmeye, özellikle takip edilmeye başlandı. 2023 yılında toplam satışlarda %7,5 seviyesine ulaştığını görüyoruz. Artık elektrikli otomobillerin payının aslında güzel bir gelişme. Neden? Çünkü ilk başta %1'in altındaydı. %2'lere, %3'lere çıktığını gördük ve artık hani Avrupa'ya, özellikle hani Çin'i geçtim artık. Çin'de çok yüksek seviyede ama Avrupa'ya göre oranları çok düşük seviyede kalıyordu. Yavaş yavaş %7,5'lara, %10'a yaklaşmaya başladı. Tabii ki bu güzel gelişme. Toplamda 2023 yılında 72.179 adet elektrikli otomobil satılmış. Bunda tabii ki farklı markaların artık modellerini getirmeye başlaması, çeşitliliğin, rekabetin artması büyük oranda etki ediyor. Tabii ki en büyük etkilerden bir tanesi de Türkiye'nin otomobili, yani TOG T12'sin satışa sunulması. Zaten bu 72.000 adetlik satıştan sadece 19, yani 20.000 adetlik bir civarı TOG T12'e ait. Bunun dışında tabii ki şöyle de bir detay var. Biliyorsun ÖTV'de 160 kW'ın altındakiler ve 160 kW'ın üstündekiler olmak üzere ikiye ayrılıyor diyebiliriz. Yani %10'luk ÖTV dilimine girmesi için 160 kW'tan daha düşük olması lazım motor gücünün. Elektrikli otomobillerdeki satış dağılımına da baktığımızda çoğunluğunun, yani bu satılan otomobillerden %70'in üzerindeki payın 160 kW'ın altındaki %10 ÖTV dilimine giren modellerden oluştuğunu görüyoruz. Bu da aslında çok şaşırtıcı bir detay değil. Çünkü her ne kadar elektrikli otomobil de olsa bir şekilde ekonomik olana yöneliyoruz. Baktığımız zaman zaten pazarda dikkat çeken, son dönemde Türkiye pazarına giriş yapan birçok modelde zaten bu ÖTV dilimine hitap ettiği için bu şekilde bir sonuç çıkması gayet olasıydı. Bu şekilde de karşımıza çıkmış oldu. Onun dışında şöyle listeye bir göz attığımızda ilk sırada TOG'un olduğunu söylemiştik. Tesla ilk etapta şöyle bir büyük bir hype yaratan, işte yollarda bolca gördüğümüz, ki hala görüyoruz zaten de, Tesla Model Y son aylardaki satışlarının düşmesiyle beraber, biliyorsun öncesinde TOG'un önündeydi, ilk sıradaydı. Ama 2023 genelinde artık TOG'un 20 bin adetlik teslimatıyla Tesla Model Y ikinci sıraya gerilemiş durumda. Aralık ayında hatta 550 adetlik bir satışı var. Toplam 2023 yılında da 12.150 adette kalmış. Yani hatta TOG'un da bayağı gerisinde kalmış olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü sırada Renault'un Megane E-Tech modeli var ki yine aslında C segmentine hitap eden bir otomobil olduğunu söylemek mümkün. Biraz daha işte hani her ne kadar crossover gibi görünse de aslına bakıldığında özünde hatchback benzeri bir otomobil. O da 2892 adet satmış. Aslına baktığımızda Togg ve Tesla'dan sonra satışların büyük bir oranda düştüğünü görüyoruz. Yani 20.000'lerden 12.000'lerden bahsederken bir anda 2800'lere kadar düştüğünü görüyoruz yıllık satışların. Bu da aslında bu elektrikli otomobillerin payının toplam satışlarda artmasının en büyük nedenlerinden ikisinin Togg ve Tesla olduğunu gösteriyor bizlere. Onun dışında MG4 benim çok başarılı bulduğum elektrikli otomobillerden bir tanesi. Doğuştan elektrikli araç olarak tasarlanan bir otomobil. Hem sportif görünümü hem sunduğu menzil, sunduğu güç tarafında verimli bir otomobil olması gibi detaylardan en beğendiğim elektrikli otomobillerden biri. O da başarılı bir şekilde 4. sırada yer almış durumda. O da 2842 adetlik bir satışla burada bulunuyor. Aslına baktığımızda Megane E-Tech ve MG4'ün birbirine çok yakın rakipler olduğunu her zaman söylüyorduk zaten. Satışlarda da bunu net bir şekilde gördük. Yani o kadar kıyasıya bir rekabet var ki ikisi arasında. Sadece 50 adetlik bir fark var yani. Megane 50 adetlik farkla MG4'ü geride bırakmış durumda. Kıyasıya bir rekabet söz konusu burada.
Peki burada ben araya girmek istiyorum. E-Tech'in çıktığı dönemle MG4'ün çıktığı dönemi karşılaştırırsan arasında ne kadar fark vardır? Yani sanki E-Tech daha geç çıktı da o yüzden olmuş olabilir mi desem?
Yani şimdi şu anda onların çıkış zamanlarını çok net hatırlamıyorum ama mutlaka arada fark vardır. Dediğin gibi Megane E-Tech daha sonra çıktı diye hatırlıyorum ben de. Ama buna rağmen mesela MG4'ü geride bırakmayı başarmış satışlarda. Yine az önce söylediğim gibi 50 adetlik bir satış farkı var. Ama tabii ki yani böyle çok büyük bir fark yok. Aslında baktığımızda elektrikli otomobil satın almak isteyen pek çok kişi de en azından benim gördüğüm kadarıyla genel olarak MG4 ile Megane E-Tech arasında kalıyor. Bu ikisinin özelliklerini kıyaslıyor. Bu ikisinin fiyatlarını kıyaslıyor. Tesla ve Togg ikilisini geride bırakırsak en merak edilen, en çok böyle hani satın alınma niyetinde olan iki model olduğunu söylemek mümkün. Burada da listede görüyoruz zaten.
Tabii yani MG için burada müthiş bir başarı yani net olarak hani böyle bir listede buraya gelmek bence çok iyi bir başarı. Hele hele tabii Megane'ın yani 50 araçla sonradan da gelmiş olsa sadece 50 araçla geçmesi yani bu tarz bir yakın bir rakamda geçmiş olması enteresan. Burada sen yani seneye ya da bu sene içerisinde öne çıkmasını beklediğin bir model var mı? Yani şunlar mesela ben Mercedes EQB'ye bakıyorum. Yani 10. sırada olması mesela artabilirdi gibi geliyor. Şey çünkü o belge dilimi muhabbetinde zam yapmışlardı. Ki biz bunu konuşmuştuk yani. Ne kadardı? O zamanlar 1 milyon lira mıydı da biz bir konuşmuştuk. Bir kapağımız vardı hani.
%40 ÖTV dilimindeydi yanlış hatırlamıyorsam. 250 Plus versiyonlarının gelmesiyle beraber motor gücü daha düşük olan 250 Plus versiyonların gelmesiyle beraber %10'luk ÖTV diliminde kalmıştı bir süre EQA ve EQB modelleri. Ama tabii ki bu çok fazla uzun sürmedi. Yani EQB'nin bu kadar satmasında onun da payı vardır diye düşünüyorum mutlaka. Çünkü yani şu anda normal bir yani premium kesime hitap etmeyen normal bir elektrikli otomobil fiyatına o zaman EQA, EQB alabiliyordun. Ve tabii ki marka algısı da burada devreye giriyor. Baktığın zaman insanlar hani ya ben bu fiyata Mercedes EQB alıp binebiliyorum deyip mutlaka hani alıp kullanmışlardır diye düşünüyorum.
Çok doğru, güzel söyledin. Peki o zaman istersen hemen Togg'a geçelim. Yine bir Togg'la ilgili bir haberimiz var. Aslında az önce biraz konuştuk ama şimdi yeni kullanıcıları, yeni potansiyel kullanıcıları, müşterileri ilgilendiren bir durum söz konusu. Nedir o acaba diyerek hemen sana dönüyorum kardeşim.
Şimdi Togg biliyorsun 2023 yılında işte ön siparişleri alındı. Doğrudan nasıl bir satış yolu izledi Togg? Uygulama üzerinden ön sipariş aldı. İşte bir Kapora topladı. Ne kadardı? 60 bin lira civarında bir kaporaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi üzerinden bayağı bir zaman geçti. Net bir şekilde hatırlayamıyorum. 60 bin liralık bir kaporayla çekiliş düzenledi. O kurada sipariş hakkı kazananlar oldu. Yedek listeye düşenler oldu. Hiçbir şekilde ne as ne yedek talihli olamayıp da çekilişten mutsuz ayrılanlar oldu. Böyle bir satış süreci gerçekleşti. Yani 2023 yılında işte ben TOG satın almak istiyorum deyip herhangi bir şekilde uygulamaya veya markanın kendi sitesine girip sipariş oluşturamıyordun. Bu şekilde bir çekilişe katılıp ön sipariş hakkı kazanmak zorundaydın TOG sahibi olabilmek için. 2024 yılında aslında bu durum değişecek. Ama onun öncesinde marka bu yıl, daha önceki yıl, 2024 yılına alışamadım hala, bu yıl diyorum hep 2023 yılına. 2023 yılında çekilişe katılıp da sipariş hakkı kazanamayanlara öncelik vermek istemiş ve kısa süre önce de 2004 yılına ilişkin sipariş tarihlerini paylaştılar. Burada da 2023 yılında çekilişe katılanlara siparişte öncelik tanıyacaklarını net bir şekilde söylediler. Hemen şöyle ben tarihlerden bahsedeyim. 6-10 Ocak 2024 tarihleri arasında 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alıp da konfigürasyon yenileme işlemi, yani ben işte farklı bir donanım seviyesi istiyorum, ben farklı bir versiyon istiyorum gibi gibi konfigürasyon değişikliği yapmak isteyen kişilere 6-10 Ocak tarihleri arasında bunları yapabilmeleri için imkan tanınacak. Onun sonrasında 15-19 Ocak tarihleri arasında az önce de bahsettiğim gibi 2023 yılında çekilişe katılıp ama sipariş hakkı kazanamayan kişilere en azından 2023'te çekilişe katıldıkları için böyle bir öncelik tanınacak. Yani 15-19 Ocak tarihleri arasında onlar öncelikli olarak TOG Teonix siparişlerini oluşturabilecekler. Tabii ki teslimatlarda da öncelik kazanmış olacaklar böylece. Az önce de dediğim gibi 2024 yılında TOG'un teslimat, yani satış politikası değişiyor. Artık çekilişle olmayacak. 20 Ocak'tan itibaren de genel sipariş dönemi başlıyor. Genel sipariş dönemi ne demek? İşte her vatandaş TOG'un sitesine girip veya işte uygulaması, mobil uygulaması üzerinden TOG Teonix siparişi oluşturabilecekler. Yani normal işte online satış politikası izleyen diğer markalardaki gibi TOG Teonix de aslında normal online satış düzenine geçmiş olacak 20 Ocak itibariyle. Şu da belirtildi, 20 Ocak'tan itibaren TOG bireysel kullanıcıların yanı sıra, hemen şöyle detayına bakmak istiyorum, bireysel kullanıcıların yanında kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplamaya başlayacak. Kurumsal kullanıcılar da ne demek? İşte filo kullanıcıları, yani filosuna Teonix, TOG Teonix katmak isteyen şirketlerde aslında TOG Teonix siparişi vermeye başlayabilecek. Aslında buradan şirketin 2024 yılında üretim konusunda kendisine ne kadar güvendiğini de görmüş oluyoruz. Çünkü bireysel kullanıcıların yanında, yani ben mesela işte X filo şirketinden büyük çaplı bir sipariş gelebilir. Bunlar da ne demek? 2024 yılında bu siparişin tamamlanıp şirkete verilmesi demek oluyor. Demek ki şirket 2024 yılında üretim bazında kendisine o kadar güveniyor ki artık kurumsal şirketlerden de sipariş toplamaya başlıyor diyebiliriz. Bunun dışında 2024...
Ben de bu arada hemen oraya aslında şey söyleyeyim, bir yani bu geçtiğimiz, geride bıraktığımız 2023'te bu 19.500'ün üstüne çıkmaları, yani o 20.000 hedefine yaklaşmaları, bu konudaki gerekli adımların atılıp artık orada hızlanmaya başladıklarını net olarak gösteriyor. Sanki dediğin doğru, hani çok güveniyorlar kendilerine, çünkü zaten bunu bir nevi daha kısa zamanda ilk seferde, ilk yıllarında başarmış durumdalar. Yani ilk yıllarındaki hedeflerine neredeyse varmış durumdalar. O yüzden sanki korkmadan bunu yapıyorlar. O yüzden daha agresif teslimatlar belki de göreceğiz. Yani o yüzden umarım, tabii başka modeller bekliyoruz falan filan ama onlara daha var. Yani böyle bir arabanın da tabii çok satılması da bu arada keyifli de ya bu arada. Yani görmek, hani çünkü demin konuştuk yani işte vergiden, şundan bundan dolayı alamadığın lüksteki arabayı, bir SUV araçtan bahsediyoruz. Güzel yani bunu görmek bu arada diyorum. Tekrar sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederim.
Ya evet, mutlaka görmek güzel, çünkü hani her zaman söylüyoruz, TOG Türkiye'nin bir markası olduğu için bize desteklemek düşüyor. Aynı zamanda eleştirerek desteklemek düşüyor, çünkü bir markaya destek veriyorsan kötü gördüğün yanlarını da belirtip bir şekilde eleştirilerle beraber yükseltmek gerekiyor. Benim de bu noktada yapabileceğim bir eleştiri varsa da o da fiyat noktasında. Yani baktığımız zaman Türkiye'de birçok elektrikli otomobil var. Özellikle Çin'den gelenlere ilave gümrük vergisi uygulanıyor. %54'e varan ilave gümrük vergisi var. Togg tarafında ise Türkiye'nin bir markası olduğu için gerek işte hani fabrika konusunda, gerek üretim konusunda, gerek vergilendirme konusunda birçok teşvik uygulanıyor. Ama geri dönüş olarak bu teşviklerin geri dönüşüne baktığımızda, tüketici tarafındaki geri dönüşüne baktığımızda Togg'un şu anda satış fiyatı olarak, yani ilave gümrük vergisi uygulanan Çinli modellerle aynı seviyede olduğunu görüyoruz. Yani bu eleştirilecek noktalardan biri bana göre. Çünkü yani bu kadar teşvik uygulanan yerli bir otomobilin aslında fiyat olarak rakiplerinden çok daha avantajlı olması lazım ki hani çok fazla tercih edilsin. Daha fazla tüketici, Türk tüketici destek olabilsin, onu satın alabilsin. Ama şu anda hani baktığımız zaman aynı seviyelerde, hatta üst versiyonlarının daha yüksek fiyatlarda olduğunu görüyoruz. Benim eleştirebileceğim noktalardan biri bu. Hazır 2024'e geçip de böyle hani genel sipariş döneminde başlatırken aslında fiyat noktasında biraz daha hani bu eleştirilere kulak verip bazı çalışmalar yapsalar tüketici tarafından daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.
Yani ben de şöyle diyeyim, sanki bu arabayı yani Çin'de ürettirseydik acaba, yani Çin'de ürettirip de Türkiye'ye getirseydik acaba bu vergilerle yine bu kadar mı olurdu? Yani biraz öyle de düşününce gerçekten insan senin söylediğin çok yapıcı bir eleştiri. En azından buna bir cevap bulmak güzel olabilir. Yani neden hani bu böyle diye. Mesela şöyle karşılaştırırsak muadili bir araç, Çin'deki üretilen muadili bir aracı alarak karşılaştırırsak fiyat performans olarak, özellik olarak karşılaştırırsak bilemiyorum nerede kalır, ama dediğin doğru. Yani çünkü çok model var, fiyatta çok agresifler onlarda. Evet, yani şunu demek istemiyorum. Kardeşim niye biz de Çin gibi üretemiyoruz? Öyle bir dünya yok tabii yani şu an tahmin ediyorum. Çünkü yani üretim gücü, yaygınlık, işte işçilerin maliyetleri, işte buna uygun bilgi birikimi, bunları hani dünya uğraşıyor yani. Sadece biz değil, dünya uğraşıyor. Orada gerçekçi olabiliriz. Fakat yine de Türkiye'de de bu burada o avantajı sağlayacak noktaya gelmeyi beklemek de bizim hakkımız. Dediğin çok önemli, çok yapıcı bir eleştiri. Hani biz de program başında söylüyoruz yani işte şey, yani yapıcı eleştirileri açığız tarzında. Evet. O yüzden bence bu kıymetli, söylediğin çok önemliydi. Umarım yeni yılda burada da bazı hamleler görürüz. Yani diğerine vergi koyarak da geldiğimiz yerde neden biz bunu almıyoruz diyorsun. Bence bu söylediğin son derece önemli bir eleştiriydi. Umarım sevgili Togg'daki sevgili yetkililerimizin kulağına gider. Güzel bir cevap da biz de almak isteriz. Seve seve de yayınlarız yani.
Umarım.
Evet, o zaman istersen şaşırtıcı bir habere geçelim. Benim merak ettiğim bir konu, güzel de bir haber olduğunu düşünüyorum. Norveç ki yani şey, soğuk ülke, işte bazen elektrikli otomobillerle ilgili komplo teorilerini konuşuyoruz ediyoruz.
Evet.
Öyle derken yeni Tesla'lar Norveç'te yasaklanmış, ama nerede yasaklanmış? Sürücü kurslarına yasaklanmış. Hayırdır, ne oluyor? Norveç'teki sürücü kurslarında ki bu tepki nedir? Neyin nesidir? Buyursunlar.
Evet, çok ilginç bir gelişme, ilginç bir haber. Yani ben bu habere şöyle giriş yapmak istiyorum. Biz otomotivle ilgili, otomobillerle ilgili vergilerden, vergi yükünden, MTV'si, ÖTV'si, şusu busu diye konuşurken adamlar otomobillerle ilgili hangi endişelere düşüyorlar? Gerçekten insan şaşırmadan edemiyor. Bu da aslında böyle bir haber. Biliyorsun Tesla Model 3 güncellenmişti. Daha farklı bir tasarım oldu, daha yeni teknolojiler geldi içinde, özellikle fonksiyonların kontrol edilmesinde değişiklikler yapıldı. Aslında bu yasağın gelmesinin nedenlerinden bir tanesi de yapılan bu değişikliklerden biri. O da ne? Geleneksel sinyal kolunun yerine onun tamamen kaldırılıp sinyal fonksiyonunun direksiyon üzerindeki tuşlara atanması. Hemen bu mutlaka, evet, şu anda senin de gösterdiğin gibi zaten net bir şekilde görünüyor. Direksiyon kolonun sol tarafında hemen üst üste konumlandırılmış sinyal butonları var. Sağ sinyal üst buton, sol sinyal alt buton. Baktığın zaman otomotiv dünyası, en azından şimdiye kadar neredeyse, en azından benim bildiğim yok, hiçbir otomobilde görmediğimiz bir detay. Neden? Çünkü her otomobilde mutlaka olan bir özelliktir bu. Türkiye'de çok kullanılmaz. Her zaman dalgasını da geçeriz bunun. Hani ya sinyal kolunun yerini mi unuttunuz falan diye. Bu bir gerçek. Çok fazla kullanılmayan bir özellik. Ama her otomobilde olan bir özellik. Tesla bunu biliyorsun. Tesla biraz daha marjinal değişiklikler yapmayı seviyor. Cybertruck'ın tasarımı gibi ya da işte ne bileyim daha önce aldığı patentler vardı. Geleneksel ön camdaki silecekler yerine işte lazer teknolojinin kullanılması gibi gibi birçok patent, böyle marjinal özellikleri getirmeye çalışıyor. Bu da getirdiği değişik konuşulacak marjinal özelliklerden bir tanesi. Norveç bunu tehlikeli bulmuş. Özellikle dönel kavşaklarda tehlike yarattığını iddia ediyor. Mesela işte burada Norveç'teki bir sürücü kursunu yöneten birisi bu konuda açıklamalarda bulunmuş. Şöyle bir açıklama yapmış. Model 3'ü test ettim ve kavşaklarda hem odağımı hem de yönümü kaybettiğimi fark ettim. Doğrudan hayati tehlike oluşturmaz. Ancak iki şerit varsa dönüşlerde diğer araçlara karşı risk ortaya çıkıyor şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Bu da tabii ki az önce de söylediğim gibi tamamen işte sinyal kontrollerinin kolun tamamen kaldırılarak direksiyon üzerinde tuş olarak konumlandırılması. Yani bilmiyorum, bu kadar bahsedildiği gibi bir tehlike yaratır mı? Onu çok net anlayamadım. Evet. Ama eğer şöyle, şimdi bu fotoğraftan da çok net belli olmuyor. Eğer bir fiziksel düğme değil de çoğu yeni otomobilde gördüğümüz gibi dokunmatik tuş olarak konumlandırıldıysa, evet, gerçekten tehlike yaratabilir. Neden? Çünkü dokunmatik tuşlara hala çok alışamadık. His yok. Araç, evet, kullanırken, dikkatin yoldayken o tuşa basıp basmadığını anlamayabilirsin. Yani sonuçta kola dokunuyorsun, görüyorsun yani. Üste atıyorsun, alta atıyorsun. Fiziksel bir karşılık veriyor sana. Bunu net bir şekilde anlayabiliyorsun. Ama bu dokunmatik bir düğme ise buna basıp basmadığını anlayamazsın, göremezsin, verdim zannedersin, sinyal vermemiş olursun. Evet, bu noktada bir risk yaratabilir. Kişinin kendisinin de yaptığı açıklama gibi çok büyük bir hayati risk oluşturmaz ama kazalara sebebiyet verebilir. Onlar bu riski yeterli görmüş ki sürücü kurslarından bu şekilde yasaklamaya başlamışlar yeni Tesla modellerini. Bu da ilginç.
Evet, evet, çok, gerçekten çok ilginç. Burada yani şöyle söyleyeyim, bence yani ilginç ama bir taraftan da düşünüyorum, yani direksiyona düşünüyorum. Şimdi kolu direksiyon çevirirken sinyal vereceğin zaman o sinyal sabit dönmüyor yani direksiyon. Hani bir şey, kol dönmüyor. Dolayısıyla atıyorum yani sinyal vereceksin, direksiyon dönerken şurada da olabilir. Yani farklı bir yerde de olabilir.
Evet.
O yüzden bir de işte tabii dokunmatik olayı dediğin de önemli. Yani dokundum mu, dokunmadım mı falan. Ya belki bu işin de aslında sanki otomatik olması daha mı iyi olur bilemiyorum ama yani otomatik olarak ama nasıl sinyal vereceğini anlayacak. Belki yakında ya da işte gelecekte bununla ilgili bir şey de göreceğiz. Yani sağa dönmeyi düşünüyorum dediğin anda Neural Link ile bağlanarak Elon Musk'ın yine teknolojisiyle sağa döneceğini düşündüğünde sağa sinyal verse falan belki olur. Ama bu haliyle biraz sorunlu gibi gerçekten. Yani çünkü genelde o kol, direksiyon kolunun altındaki kollar sabit olduğu için direksiyon çevirsen de onun orada olduğunu bilirsin. Yani dolayısıyla elini çevirirken hani bir daha burada mı kaldı, burada mı kaldı diye düşünmeyin.
Evet.
Yani doğal olarak ona uzandığın ve işte ona sezgisel olarak onu kullandığın bir kol bu. Yani işte mesela şey de öyle düşündüğüm zaman silecekler içinde böyle. Yani illaki o kollardadır o silecekler. Yani bir daha başka bir yerde değildir. Ha, otomatik silecek var artık. Yani işte yağmur damlası gelince kendi zaten siliyor. Bana ne dersin? Ama bazen o da hani işte ya çok çalışmasın diyebiliyorsun. Özelleştirmek çok önemli mi? Artık pek değildir belki ama hani işte o şey de değişmez. Yani camı silmek istiyorsun, bindin, böyle bir çekersin kendini, ona suyu fışkırtır, işte temizler, bırakırsın, biter. Yani hani diğer tarafta da selektör şeydir yani. O da değişmez yani. Hani böyle şık şık şık şu olay vardır yani. Şimdi buna alışmışsın. Selektör dediğim bu. Sıkma dediğim bu. Yani o yüzden gelenekten dolayı mı itiraz etmişler diyeceğim ama denemiş sürücü kursunda birisini söylemiş olması enteresan geldi. Ama senin başta söylediğin şey doğru. Memleket nelerle uğraşıyor bak yani. Hani adam diyor ki bir dakika kardeşim bu böyle olmaz. Bu güven... Oğlum biz sinyal vermiyoruz. Yani Türkiye'de bu etkilenmeyecek. Evet. Kullanmıyorum ki değil mi? Evet ne olmuş ya. Oraya koydu ne oldu falan diye. Yani aksine adam sevinir bile. Vay burada beni rahatsız ediyordu zaten falan. Hadi çok da gömmeyeyim yani. Hiç sinyal vermeyen yok değil ama. O yüzden enteresan bir haber olmuş bu. Ve dikkat çekici yani. Adam Norveç'te sürücü kurslarına yasaklanmış. Yani ilginç gerçekten. Evet. Şimdi istersen yılın o güzel zamanına
beklenen
haberlere gelelim. Yani bundan sonra ben kırmızı ışıkta geçersem ne kadar ödeyeceğim? Geçtiğimiz zamanda böyleydi, şimdi böyle oldu diye konuşacağımız konulara gelmiş olduk. 2024 yılı trafik cezaları rehberi. Donanım haberde var. Arada hani ya ulan kırmızıya geçtim galiba dediğin hemen açıyorsun donanım haberi, bakıyorsun neydi borcum falan diye bakıyorsun.
Evet.
Ne ödeyeceğim acaba diye görebilirsin. Evet, nedir yeni detaylar diyerek ekrana yansıtarak buyursunlar Barış Bey.
Evet abi, aslında bu da geçtiğimiz hafta hatta konuştuğumuz 2023'ün sonunda zam gelecek, hatta daha önce bu şekilde konuşmuştuk bunları. Ne kadar zam gelecek demiştik. %58, yani yeniden değerleme oranında trafik cezalarına da zam gelecek diye konuşmuştuk. 2024'e giriş yaptığımız an cezalar hemen güncellendi. Tabii ki hemen şunu da söyleyeyim. Yani trafik cezaları zaten en azından çoğu işte trafikte güvenliği sağlamak, işte kuralsızlığı önlemek, kazaları önlemek, can kaybını önlemek adına hani çok büyük önem taşıyan, düzeni oluşturan kurallar bunlar, cezalar. O yüzden zaten bir şekilde bunların en azından caydırıcı olması açısından bence en azından şahsi fikrime göre yüksek olması gerekiyor. Tabii ki bazıları diyorum böyle hani çok nasıl diyeyim, trafik konusunda tehlike oluşturmayan bazı cezalar da var. Ama tabii ki bir şekilde bunların uygulanması gerekiyor net bir şekilde. Mesela
kamu düzeni adına, özür diliyorum, kamu düzeni adına ve caydırıcılık anlamında senin söylediğin şey çok önemli. Yani yoksa adam yani kırmızıda geçmeyi, emniyet şeridini kullanmayı hak olarak görmeye başlıyor. Parasını veririm geçerim diye konuşmaya ve geçmeye başlıyor. Ve bunlar etkilenmiyor. Etkilenmediği için de bunu yapıyor. Arabası şu kadar. Ben o yüzden aslında tabii Türkiye'de ne kadar uygulanabilir bilemiyorum ama. Çünkü belki de geçmişte konuşmuşuzdur. Kazancına göre ceza oranının artması. Mesela evet. İşte adam hız sınırını aşıyor. Ya hangi arabayla aşıyor mesela? İşte Ferrari ile aşıyor. Kardeşim Ferrari'deki adama yani hız sınırını geçtin diye 3136 TL %50'den fazla 6400 lira ceza kestin geçti. Hız sınırını geçti diye. Yani ne olur yani adama 6500 lira şey yapar yani hani çerez parası diye verir. Hiçbir şey. Der ki tamam abi her geçtiğinde 6500 vereceksen ben der geçer yani. Umurunda da olmaz ama yurt dışında İsveç miydi? Sanırım İsveç'ti. Kazancından dolayı 20 bin euro ceza ödeyen adam var.
Evet.
Bu videosunu yayınlamış. Adamlar da fark etmişler. Bir ceza kesmişler. 20 bin euro. O zaman düşünürsün yani. Bir dakika lan 20 bin euro ya bu ya, acıttı beni.
Bir araba parası.
Araba parası. Şimdi 6500 lira yani tamam yani diğeri için şey mi? Kardeşim sen de hız yapma zaten yani yok madem niye kendini zor. Şimdi öyle olacak yani. Abi yok gerek yok bir daha dünya para. 3 defa ceza yesen zaten geçmiş olsun. Yani 2 tanesi asgari ücreti, hadi 3 tanesi asgari ücrete gelecek diye diyeceğim bir konu. Kestim, özür dilerim, buyursunlar.
Estağfurullah, ama bence de dediğin doğru. Farklı ülkelerde uygulanan gelir seviyesine göre cezaların artması veya azalması bence de Türkiye'de uygulanması gereken konulardan bir tanesi. Çok iyi olur. Onun dışında hemen şöyle cezalara dönecek olursak, dediğim gibi yeniden değerleme oranında yani %58 civarında arttı trafik cezaları. Nedir bunlar? Örneğin kırmızı ışıkta geçmek 2023 yılında 951 TL iken artık 1507 TL'ye çıktı. Aynı şekilde hız sınırını %30'a kadar aşmak da yine 951 TL idi. 1507 lira olduğunu görüyoruz. Tabii ki çok daha yüksek cezalar var. Mesela seninle az önce de konuştuğumuz, hani dedin ya TOG girmiş emniyet şeridine. selektör yapa yapa geliyor. Tabii ki emniyet şeridine girdiyse büyük ihtimalle onda çakar da vardır diye düşünüyorum. Çakar veya siren kullanmak mesela 6440 TL. Ama tabii ki işte burada tamam trafik cezası bu 6440 TL net kağıt üzerinde görüyoruz ama o çakar veya siren kullanan araçlara bu cezalar ne kadar uygulanabiliyor?
Çok doğru.
Onu da bilmek gerçekten lazım.
Bu yani bu resmen kanayan bir yara. Yani evet. Ya ben şimdi hani söylesem şey olmayacak ama yani işin doğrusu gerçekten çok görüyoruz, duyuyoruz. Ya bu tatsız bir durum. Tanıdıklarımda bile duyuyorum yani öyle söyleyeyim. Medya insanı işte var aracında çakar var yani. Niye var abi senin arabanda çakar yani? Hani neden var? Bunu ancak şeyde konuşuyoruz yani. O bir olay oluyor. O zaman konuşuyorsun onu. Ama aynı adamın yani onu konuşup eleştiren adamın arabasında bile çakar var. Ne bileyim işte bilmem ne vakfı müdürü çakar var arabasında. Ya niye sende çakar var yani? Hani,
evet.
Niye sende siren var? Ya hani sen bunu istediğin zaman senin sürücün, senin şoförün mesela bunu istediği zaman öyle kullanıyor. Mesela o hale de geliyor. Bir de sonra tabii işte biz ancak hani vardı ya bir tanesi çakarlı lüks minibüs yol kesiyor, bıçak çekiyor, bıçaklıyor, sirenli adama sorduğun zaman da bıçaklıyor seni. Hani ulan ne karışıyorsun lan falan diye bıçaklamış şeyi, o çeken adam bıçaklamıştı. Ne oldu şimdi baksak o çıkmıştır zaten, dışarıdadır, ne olacak yani, dolaşıyordur. O yüzden bunlar ya, bu dediğin 6400, istersen bunu 20.000 yap, 30.000 yap yani. Onu sen o adama uygulamadıktan sonra bir anlamı yok. Yani mesela şimdi çakar veya siren kullanmak 6400, alkollü araç kullanmak nedir diye bakıyorum 6500. Yani kardeşim bu alkollü araç kullanmak demek ya cinayet ya bu. Yani cinayet, evet. Cinayet meselesi, 6500 olmasın bu. Yap bunu 10.000 yap, 20.000 yap. Ya adam ondan yani öyle bir canı yansın ki. Bir daha.
Az önce de dediğim gibi bazı cezaların gerçekten daha da yüksek olması gerekiyor ki bir caydırıcılığı olsun yani. Hani bu cezayı yediğinde hani o kadar canı yanmalı ki bir daha yapmamalı yani onu. Ki alkolü araç kullanmak da bunların en büyüklerinden bir tanesi. Çünkü kendi tabii canının yanında başka birine çarpsan, BIA'ya veya başka bir araç çarpsan tabii onun da canına kastediyorsun.
Ya bu neydi işte şey, Bostancı'da bisikletliyi sahil yolunda 150 ile mi 120 ile mi ne çarpıp yok etti adamı, gitti. Yani ne işte alkollü, tamam gitti, ne oldu da çıktı. Yani bu hakikaten olmuyor, aklı başında değil, işte gitti alkollü çarptı. Benim arkadaşımın babasına çarptılar, arkadan iki alkollü çarpıyor iki kişi. Öndeki araç daha işte arkadaşının babasının arabası çok sağlam değil belli ki, çarpıyor öldürüyor adam, devam ediyor. Yani bu zaten 6500 liraya. Ya kardeşim sen içki içen adamın dışarıda içki içmiş bir tane diyelim mesela, öyle olmuş. Zaten vereceği para belki dışarı çıktığında 3000 lira 5000 lira para veriyor belki de. Yani
şu anda
bilmiyorum adam şeyi ama hani o zaten orada ucuz bir şey değil yani. Hani içkinin kendisi zaten pahalı, vergisinden bilmem nesinden. Onu yapıyorsa diyecek ki yani tabii ne oluyor? Ehliyeti kaptırınca dert oluyor böyleleri için. Ya ne yapacağım, ehliyeti kaptırdım diyor. O da biraz sorumluysa. Değilse zaten o da yapıştırıyordur yani de. O yüzden inşallah bunları konuşmayacağımız günler olur, ne diyeyim. Seyir halinde cep telefonu kullanmak 1500 TL'ymiş o zaman.
Evet.
Geçmiş olsun.
Aslında daha çok yaygın olarak yapılan ve trafiği tehlikeye atan cezaların başta da söylediğim gibi daha yüksek olması lazım ki caydırıcılığı olsun. Yani hani bunlar çok düşük kalıyor. Mesela işte drift atmak. Drift atmaya 32 bin lira ceza kesiyorsun. Tabii ki tamam, az olmasın. Yani sonuçta o da bir trafiği tehlikeye atan bir detay. Ya yolun ortasında ne bileyim otobanda adam drift mi atar diyorsunuz. Ama görüyoruz yani, yapıyorlar. Gerçekten evet, de yapıyorlar
evet,
bunu.
Evet.
Tamam bu hani 32 bin lira, buna ceza koyuyorsun ama az önce senin de dediğin gibi işte alkollü araç kullanmak, ne bileyim uyuşturucu maddeyle araç kullanmak, hani bunların cezasının da arttırılması gerekiyor. Cezasının arttırılmasından ziyade en önemli detay bence ülkemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Kanunlar, kurallar var, uygulanabilirliği düşük. Ne yazık ki en büyük sorunlardan bir tanesi.
Çok doğru. Gerçekten maalesef bu. Yani yeni dönemde biraz daha, yeni dönem dediğimde son işte 6-7 aydır zannediyorum. Biraz daha bu konuda bazı şeylerin değiştiğini, böyle işte sürpriz operasyonlarla kontroller yapıldığını falan görüyoruz ama Ya bu işin gerçekten çok daha ciddiye alınıp toplum vicdanını rahatlatacak şekilde güncellenmesinde, yapılmasında. İşte, yani çakarlı araç görmeyeyim ben emniyet şeridinde. Catır çutur giderken selektör yaparak yaparak gitmesini görmeyeyim. Veya arkana geldiğinde çekilsene kardeşim falan gibi. Yani bir yere yetişmeyecekse bir işte tamam hadi şey demeyeyim. Polis aracıdır. Mesela onu anlarım ya. Polis aracıdır zaten. Ya gidecektir bir yere, evine gidecektir memur diyelim ya, hadi o bile girsin diyelim yani oraya şeye, emniyet şeridine, hadi girdi diyelim yani, evine gidecek işte, atıyorum devletin benzini gidiyor bilmem ne oluyor dersin, işte birkaç polis, zaten servisleri falan zaten saymıyorum yani, bana göre otobüs bile girse yani İETT otobüsü girse metrobüs girsin abi mesela, girsin umurumda değil, neden ya, toplu taşıma yapıyor, içinde zilyon tane adam var, ben mi önemliyim, o önemli diyorum, diyor ki o geçsin. Ama yani keyfi böyle işte, ya bunu taktım buradan da geçerim, şunu da yaparım bunu da yaparım falan olunca o çok can sıkıyor gerçekten. Neyse tamam, daha da devam etmeyeyim peki hadi.
En büyük problemlerden ya, aslında trafikteki böyle problemler saymakla bitmez ne yazık ki günümüzde.
Evet, takip mesafesine uymazsan da 690 lira cezası var. Bununla da ilgili olarak da birçok kişiye zannediyorum, hani arabalarda otomatik olsa bu. Nasıl mesela EDS var ya, otomatik kesiyor. Mesela takip mesafesine uymuyor arkadaki. Atıyorum arkandaki 30 saniye boyunca takip mesafesine uymamış, yapışmış sana. Abi evet. Kameran zaten artık arabalarda kameralar var ya, kameralar olacak. Direkt internete bağlı olacaksın. Yani işte tabii gizlilik orada önemli ama yani işte öyle bir şey sağlayacaksın. Çat diye adamı anında daha öyle takip ederken ceza gelecek zaten. Mesela ne kadar güzel olur yani. Takip evet, mesafesine uymadın abi.
İlerleyen süreçte teknolojiyle beraber uygulanabilir, uygulanamayacak. Senin de dediğin gibi artık her araçta önde arkada kamera bulunuyor zaten neredeyse.
Yani bir baksın abi, yapsın. Mesela geçen gün şu Tesla'nın bir kazası vardı. Kırmızı ışıkta geçti, çarptı etti, tekerleği düşmüş çıkmış falan, böyle enteresan bir kazaydı. Sonradan başka görüntü ortaya çıkıyor. Tesla kırmızı ışıkta geçmiyor. Tesla'nın kendi görüntüsü. Cam gibi bu arada, yani öyle bir çekmiş ki zaten. Teslacı arkadaşımız emniyet şeridine dalıyor, taralı alana dalıyor. Işık yanmadan yeşil de yanıyor hakikaten yani. Yani aşağı yukarı 3 araba var daha önüne. Daha 3 araba varken yeşil yanıyor. Ama bu o yan taraftan bir de tabii Tesla yani. Basıyor. Arası önündeki 4 aracı birden geçiyor, bir çıkıyor tak diye. Orada bir tanesi hala kırmızıya geçen bir tane minibüs var. Ona bir çakıyor gidiyor. Ortaya çıktı ki kamera sayesinde kırmızıda geçmemiş. Halbuki kırmızıda geçen o diğer minibüs, anlaşılmış. Ama tabii güzel tarafı, sen de başka talih bir hata yapmışsın. Sen de emniyet şeridinden gazlamışsın gitmişsin. Yani adam da seni orada görmemiş tabii. Sen de onu görmemişsin. Çakmışsın böylece falan filan. Kamera güzel. Bu tip şeyler ortaya çıkartıyor. Evet. Tabii Allah korusun yani, can gittikten sonra kamera görüntüsünün ne önemi var diyeceksin.
Aynen öyle.
Gerçekten öneminin kalması, adaletin verdiği hükmün değer olması. Yani işte adamı ezdim, öldürdüm. Sonra bir yıl sonra hapisten çıktım. 3 ay sonra hapisten çıktım. Ne anladım ben o adaletten diyor insan o zaman. Gördüğünce bu haberleri ben deliriyorum gerçekten. Ya nasıl olabilir? Yaya kaldırımında, yaya çizgisinde alkollü şekilde ehliyetin alınmış. Ehliyetin yok. Ve yaya çizgisinde atıyorum şehir içi hızının 2 katında çarpmışsın, öldürmüşsün kişiyi. 5 ay sonra dışarıdasın. Ya nerede yaşıyoruz yani? Gerçekten birisini silahla öldürsen de başka oluyor mu? Yani bu artık yani daha ne diyeyim ya, bu gerçekten olacak şey değil ya. Bunları duyunca insan yani diyor ki şansa yaşıyoruz. Dikkatli olalım. Aman araba çarpmasın. Bedavaya gidersin yani. Hiç, neyse evet. Şimdi gene başladım ben. Şey başladı. Şimdi gelelim ÖTV'siz araçlara gelelim. Kapaktaki o konumuz neymiş? Buyursunlar Barış Bey. Güzel bir haber var mı bize buradan?
Şimdi biliyorsun abi, bizde böyle bir uygulama var. Otomobillerde zaten ÖTV denen bir vergi, lüks tüketim vergisi, işte depremden sonra gelen, sonrasında aslında geçici olarak gelen ama kalıcı hale getirilen bir vergimiz var. Bir otomobilin neredeyse 1,5-2 katı, tabii ki aldığın otomobile göre değişiyor, vergi ödüyorsun ÖTV ile beraber. Ama şöyle bir hak tanınıyor engelli kişilere veya işte ailesinden olanlara. İşte tabii ki bu derecesine göre değişmekle beraber işte %90 ve üzerinde ÖTV'siz belli bir limite kadar araç alabiliyorsun. Ama az önce de dediğim gibi farklı yüzdelerde de farklı bir şekilde oranlar uygulanabiliyor. Bunun detayları değişiyor. Şimdi bunlarda bir üst limit var. Tabii ki bu konuyu yakından takip edenler net bir şekilde bilecektir. 2023 yılında bu limit 1.400.000 TL'ydi. Şimdi artık 2024 yılında yeniden değerleme oranında arttırıldı bu limit. 1.591.200 TL'ye yükseltildi. Yani ne demek bu? 1.591.200 TL'ye kadar satış fiyatına sahip olan otomobilleri bu engelli ÖTV indirimi kapsamında ÖTV'siz olarak satın alabilmek mümkün olacak. Baktığımız zaman evet.
Çok pardon. Yani şey mi bu? 1.591.000 vergisiz hali mi bu?
Satış fiyatı yani vergili fiyatı, normal liste
fiyatı. Vergili fiyatı. E kardeşim vergili fiyatı dediğin zaman zaten ne kaldı geriye? 1.591.000'e kaç tane araç vardı ben hani bir avantajlı bir araç alacağım?
Yani aslında yani... Az önce de dediğim gibi hani ona gelecektim. 1.591.000 TL'ye yükseltilmiş olması güzel. Yani %58'lik bir artış var ama otomobil fiyatlarına baktığımız zaman 2023 yılında 1 milyonluk limitle zaten alınabilecek model sayısı belliydi. İşte ne var? Hyundai i10 var, i20 var.
Ya hani en çok satılanlarda baksan Egea zannediyorum. Egea var, Clio var. Yani bu adama sen yani zaten bir sağlık şeyi var. Yani bunu zaten aldın mı herhalde 5 yıl satamıyorsun değil mi bu arabayı?
Evet.
5 yıl satamadığın bir araba var. Ya bari bırak da onlar iyi bir şey alsın yani. Hani belki adamın parası var alabilecek. Yani parası var diye de suçlamış olmayalım da yani. Yani bırakın da o şeyden o avantajdan. Çünkü bunun şeyi vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bir işte engellilik oranı var. Sonuçta bu kişiler keyfi bir şeyden dolayı da yapmıyorlar bunu yani. Hani illa tabii engelli deyince engelli yani hiç yürüyemiyor edemiyor falan tarzda düşünmeyelim onu ama başka yani kanser hastası işte işte vücudunda artık belli bir şeye gelmiş. Yani zaten bu kişiler için çok zorlu bir dönem söz konusu. Bir de yani bilmiyorum daha... Bu kişilere en azından daha cömert davranılabilirmiş yani böyle düşündüm şu an.
Evet aslına baktığımız zaman dediğim gibi hani bu limit yükseltildi ama işte özellikle SUV modellere baktığımızda yine tercih edilmek istenen yani bu limitle satın almak istenen birçok modelin limit dışında kaldığını görüyoruz. Mesela işte ben Peugeot 3008'e bakıyorum, bu limite girmiyor. Ocak ayında arttırılan fiyatlarıyla beraber Citroen C5 Aircross bu limite girmiyor. Hyundai Tucson sadece 1.570.000 TL civarında bir giriş versiyonunun fiyatı var. Sadece o versiyonuyla giriyor. Diğer versiyonlar da bu limit üzerinde. Tabii ki liste fiyatı 1.570.000 ama bayiye gittiğinde tabii ki bu fiyata bulabilecek misin Tucson'u? O da var. Yani bayi sana 1.6 milyon çekse yine bu limitten satın alamıyorsun aslında. Yani yine baktığımız zaman biraz daha söz ekonomik modellere kalmış durumda. Yani limit artmış olmasına rağmen
Yani mesela TOG alabilir mi bu kişi?
Şu anda TOG'un 1.550.000 TL'lik versiyonunu satın alabilir. 1.590.000 TL.
Ama zaten orada da gerçi orada da vergi avantajı zaten şey yani hani kendisine zaten bir avantaj var.
Evet.
Yani TOG'un olmasının bir anlamı kalmaz. Yani bir şey demiyorum yani Mercedes işte BMW bilmem ne bunların şu modelleri falan demiyorum ama yani gerçekten misal yani Passat alabilsin abi adam yani ya da Audi'nin işte bir şeysini alabilsin, Skoda'nın Superb'ini alabilsin ya bir de çünkü mesela engelliyse özellikle bu büyük araçlar mesela büyük aracın o işte tekerlekli sandalyeyi yerleştirmek için de önemi var. Evet. Yani orada bir avantaj sağlansa çünkü onlara bir de modifikasyon da yapıyorlar sonrasında. Evet. Ya belki bilmiyorum hani bu maddeyi biraz daha böyle değiştirerek yani o kişiler için ayrı bir şey yapmaları ve bazıları için de bu şeyi geliştirmeleri de güzel olabilir. Tabii elbette bunu engelli derneklerinin bu konudaki sosyal derneklerin, sosyal girişimlerin, bu sosyal sorumluluk sahibi olan kurumlar belki de ilgileniyorlardır bilemiyorum. Ben böyle direkt konuşunca konuşmuş oluyorum ama bu çok bir cazibe. Şimdi daha önce şeydi çünkü ya hani o ailesi olanlar, ailede böyle bir yakını olan kişiler zaten 5 yıl satamadığın için de buradan bir kar elde etmen mümkün değil ya. O yüzden söylüyorum. 5 yıl sonunda kar et. Evet abi ne olacak yani, etsin. O kaç kişi var? 100 bin kişi mi var böyle? O 100 bin kişi etsin bundan yani. 5 sene sonra kar etsin. Zaten hayatında böyle bir şey var ya, böyle bir gerçek var çünkü. Belki evet. De hani Allah korusun ama zaten belki de bir yılında kullanacak, edecek falan filan. Ya bunu tabii kötüye kullanan da olmaz mı? İlla ki olur ama ya öyle olacak diye de böyle de yapmaya da çok da gerek yok gibi düşünüyorum.
Ya ona yönelik de zaten geçtiğimiz yıldı yanlış hatırlamıyorsam ve yeni bir düzenleme getirilmişti. Kurallar biraz daha katılaştırılmıştı onunla ilgili. İşte sadece otomobil işte birinci derece yakını kullanabilecek, aileden birisi kullanabilecek tarzında bazı düzenlemeler getirilmişti. Tam olarak net hatırlamıyorum ama eskisine göre biraz daha sıkılaştırıldı. Biraz daha hani o bunun kötüye kullanılması, bu uygulamanın evet. kötüye kullanılmasının biraz daha önüne geçilmesi sağlandı yeni düzenlemeyle. Ama tabii ki yani biz genel olarak her türlü düzenlemenin bir şekilde açığını bulmayı başardığımız gibi bu noktada da yine kötüye kullanan olmayacak mıdır? Mutlaka olacaktır ama en azından sayısı azalır. Onu söylemek istedim hemen ve az önce sen şöyle bir şey söyledin, ona mutlaka katılıyorum. Yani bu araçlara çeşitli modifikasyonlar yapılıyor ve bu insanların hani en azından daha geniş, daha pratik araçlar kullanması gerekiyor. En azından benim kendi fikrime göre Skoda'nın süper modeli mesela bu noktada alınabilecek gerçekten geniş araçlardan bir tanesi ama baktığımız kesinlikle. Zaman güncel fiyat listesinde hemen şöyle bakıyorum, 1.729.900 TL'den başlıyor. Bu limitin dışında kalıyor. Yani süper almak bu limitle hayal. Onun bir altında bulunan Octavia modeline bakıyorum. Bu da aslında 1 milyonluk limitle daha önceden alınamıyordu. Şimdi baktığımız zaman en azından giriş seviyesinde yer alan 3 versiyonunun 1 milyon 400, 1 milyon 500 ve 1 milyon 577 bin TL olan 3 versiyonunun satın alınabildiğini görüyoruz burada. En azından Octavia'nın yeni limite girmiş olması, dahil olmuş olması güzel. En çok tercih edilen, en çok bu noktada yönelilen araçlardan bir tanesi. Ama şöyle de bir detay var. 1 milyon 500'den bahsediyoruz şu anda. Yani bu limit yılbaşında güncelleniyor. Yeniden değerleme oranı da arttırılıyor. Ama önümüzde tekrar güncellenmesi için 12 aylık koca bir süreç var. Çok ama bu 12 ayda otomobil fiyatları sabit durmuyor ki. Geçtiğimiz yıl bunu çok net gördük. 1 milyon TL'ye çıkarıldı limit. Tamam o dönemde satın alınabilen, bu şekilde alınabilen limite uyan araç sayısı da artmıştı. Ama sadece 2-3 aylık süreçte fiyatlar o kadar yükseldi ki yine aslında bu limite giren araç sayısı çok düştü. Az önce söyledim işte Octavia alınamıyordu gibi gibi birçok modeli sayabiliriz burada. Yani yine 2024 yılında da tamam 1.591.000 TL'ye yükseldi. Şu anda Ocak ayında giren bu limite giren model sayısı arttı. Ama 4-5 ay sonra fiyatlar yine yükseldiğinde yine baktığımız zaman buraya bu limite uyan araç sayısı çok azalacak. Yine işte Egea'ya şuna buna yani evet. Bu başta da söylediğimiz daha ekonomik modellere kalacak iş. Ne yazık ki böyle de bir durum var.
Çok doğru. Yani bu maalesef bence üzücü bir durum. Yani böyle baktığın zaman can sıkıcı bir durum. Yani en azından onlar için bir avantaj sağlanmalı bence de. Senin dediğin de çok kritik gerçekten. Çünkü yani bu rakamların artacağını hepimiz biliyoruz. Yani ekonominin kendisi bile dövizin artacağını söylerken evet. Rakamların böyle kalmayacağını tahmin etmek çok da güç değil. O yüzden de yani insanlara en azından birileri bari avantajlı bir şekilde alsın. Ya beni üzmez yani. Hani birileri bu konu şey yapmış. ÖTV işte engelli vatandaşlar bundan yararlanmış deyip de artık bundan da gocunacak halimiz yok ya, bu kadar da değil. O yüzden orada cazip bir şey yapmak, yani aksine bak seçim de yaklaşıyor. Oy da kazandırır ya. Hani ya bunu yapmanın bir şeyi de yok ya. Bu yapsan bilmiyorum hani acaba çok mu satılıyor? Hani böyle düşündüm de ondan mı acaba bu kadar değiştirildi? Ya da çok mu kötüye kullanıldı? O da yazık bir şey çünkü yani kime yazık? Gerçekten bu konudan mağdur olanların da hakkını evet. kim böyle bu yüzden alıyorsa, belki bir açıklaması vardır bilemiyorum. Varsa da Allah da belasını versin onların. Ne diyeyim ya, onların yüzünden olmuşsa yani onlara da gerçekten ne diyeyim ya. Bunu da kardeşim şey yap. Tabii yani öyle oluyor ki. Hani biz burada konuşmuyor değiliz yani, her şeyi konuşuyoruz. Yani öyle evet. oluyor ki sonuçta günün sonunda şeye geliyor. Yani insanlar işte 6000 kilometre olmadan sıfır arabanı satamazsın. Abi adam getiriyor 6000 yapıyor, öyle yazıyor, koyuyor, satıyor. Yani hani sen reel ekonomiye, reel piyasaya karşı bir engel koymaya çalıştığında haliyle oradaki kişiler de bu açığa, daha doğrusu bu müdahaleye karşın bir açık arayıp onu değerlendirmek istiyor.
Evet.
Yani ÖTV'siz araç da burada buysa, ÖTV'yi bu kadar korkutucu yapmasan, yani yani söylemek istiyorum, korkuyorum, yani söylemek istemiyorum. Yani ticari araçlardaki o %15'lik ÖTV, abi tam insan gibi bir ÖTV yani bu, hani tamam olur. KDV'si de var ha bu arada, yani yok değil. Yani diğer vergiler sanki yok değil yani. ÖTV ek bir hediyesi, tam %15 abi, tamam peki. Ama ya bunu bu kadar korkutucu hale getirsen adam da gidip yani ayıp ulan Allah ben versin diyeceğin yerin yere belki de müdahale ediyor. Sonra diyorsun ki dur da oraya da ben bir şey yapayım, oraya da kırpayım mi diyorsun acaba? Bilmediğim için şimdi buralara soru işareti bırakmak zorundayım. Haksızlık da etmeyeyim diyorum. Peki son haberimize geliyoruz o zaman. Beraber zam haberine geliyoruz.
Evet, son haberimiz aslında daha çok otomobil sahibini, otomobil kullanıcısını ilgilendiren bir haber. Zaten bunun olacağı çok net belliydi. Ne belli değildi? Zaten yeniden değerleme oranı %58'di. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte bunu %50'ye kadar azaltma veya arttırma yetkisi vardı. Acaba bunu daha önceki, yani 2023 yılı için kullanmıştı. Yeniden değerleme oranı %120 civarında belirlenmişti ama onu yarıya kadar düşürmüş. 2024'te bunu uygular mı diyorduk. Hatta seninle konuşmuştuk bu konuyu ama uygulanmadı. %58 olarak MTV'ye zam bu şekilde yansıdı. Tabii ki baktığımız zaman işte güncel değerlere artık en azından 2018 yılından sonra, 1 Ocak 2018 yılından sonra trafiğe kayıt ettirilen araçlarda en azından 1-3 yaş aralığındaki en düşük MTV'nin 3359, yani 3400 civarına geldiğini görüyoruz. %60'a yakın artışla beraber, ama tabii ki daha yüksek motor gücüne sahip ve taşıt değeri, yüksek değerleri aşan araçlarda bu MTV'lerin 160 bin liralara kadar çıktığını görüyoruz. Tabii ki 2018 öncesinde kayıt ettirilen araçlarda da çok bir farklılık yok. Yine onlarda da işte 1300 motor gücü, 1300 cc'nin altındaki araçlarda yine 3359 TL olarak uygulanacak en düşük. Tabii ki 16 yaş yaşlarına göre bu değerler düşüyor ama baktığımız zaman 16 yaş ve üzerinde de 347 liraya kadar düştüğünü görüyoruz bunda. Eski
MTV'ye göre. Çok pardon, çok özür dilerim.
Tabii ki.
Acaba yanlış mı hatırlıyorum ben? Ben mesela ilk araba aldığımda 93 yılı, eski bir zamandan bahsedeceğim ama 93'te araba almıştım ben. 93'te ben araba aldığımda işte galiba 3 yıllık bir araba almıştım, öyle bir şeydi. Renault Flash almıştım. Sanki şey hatırlıyorum, 10 yıldan sonra bir vergi vermiyordum diye hatırlıyorum ben. Yanlış mı hatırlıyorum?
Orasını çok net hatırlayamadım.
Ya ben çünkü yani şey diyordum, ha iyi tamam ya işte şu kadar kullanırsak arabanın vergisini ödemeyeceğiz artık falan diye MTV ile ilgili şakalarımı hatırlıyorum. Ya şimdi bakıyorum 16 yaş ve yukarısı vergi olayı var mıydı acaba ya? Yani bu şu demek yani, araban 50 yıllık abi. Paso vergi ödüyorsun yani. 50 yıllık arabaya vergi ödenir mi ya? Yani ne bileyim, ben mi acaba? Ödeniyor muydu acaba? Yani ben mi acaba? Yani artık zaten arabanın ağı gitmiş, vağı kalmış. Belki atıyorum hatıra olsun diye tutuyorsun arabayı ama yani hadi şimdi eski arabalarda da ne olur? 1800 olur, 1600 olur. Yani mesela iki sefer ne yapıyorum? 1600 lira tek taksit mi bunlar? Yok toplam.
Evet toplam.
Çok da kötü değil yani ama. Yani oda da sanki ben öyle hatırlamam, acaba yanlış hatırlıyorum bilemedim. Belki bilen seyircilerimiz varsa, hatırlayan benim gibi böyle artık unutmuş falan filan değilse. Çünkü o kadar uzun süre bu araba tutmadım yani, 10 yaş üzerinde bir araba kullanıp da vergisini vermediğimi hatırlamıyorum. Sanki bir kartalım vardı, olabilir mi bilmiyorum ama çok emin olamadım. Eski bir kartalım vardı, polis çevirip şey yapıyordu yani. Olur mu ya bu senin işte, yeni de duruyordu. Neyse dur oraya girmeyeyim. 347 lira şeyde 1-3 yaşta 3359. Bu genel en çok Türkiye'de en çok bulunan araba bakarsak zannediyorum herhalde bir bu sınıf yani işte diye düşünüyorum. Yanlış mı
yani
düşünüyorum?
Evet, baktığımız zaman işte en düşük seviyelerde özellikle 1-3 yaş grubunda, yani yeni bir otomobil satın aldığında işte ödeyeceğin tutar şu anda en düşük 3,5 seviyesinde yıllık MTV'de. Tabii ki bu işte 1.4-1.5 motor olursa tabii ki bunlar da 5800-6000 TL seviyelerine kadar geliyor bunlarda. Bir de elektrikli otomobiller var. İşin ilginç yanı orada ortaya çıkıyor. Çünkü baktığımız zaman yeni güncellemeyle beraber mesela TOGG'un MTV'sinin işte 6000 lira seviyelerinden 10000 lira seviyelerine çıktığını görüyoruz TOGG MTV'si için. Tesla tarafında iş daha da ilginç, çünkü onda motor gücü daha da yüksek olduğu için, yine motor gücü uygulaması bu şeylerde de var, elektrikli otomobillerde de var. Yani Tesla tarafında en üst dilimden 40000 TL'den vergilendirileceğini görüyoruz. Yani Tesla sahipleri 40000 TL motor taşıtlar vergisi ödeyecek 2024 yılında. Tabii ki bu 6 aylık değil, yıllık, yani 6 ay 20.000 ödeyecek.
20.000 yani, evet. Şey cezası kesiyoruz yani. Sen benzinli araba kullanmıyorsun zaten, bizim kadar benzine vergi de ödemiyorsun. Elektrikten de çok alamıyoruz galiba. En iyisi, evet, biz sana bir vergiyi şöyle bir güzel verelim ki sen de bari 40.000'i buradan ver. Biz sanki bunu geçen yıl mı konuşuyorduk? Yani evet, arabayı şey makul fiyatta alıyorsun ama vergisini çok ödeyeceksin muhabbeti vardı. Gerçek, evet, oldu yani, zannediyorum bu. Gerçi TOGG için 10.000 lira olması ha ya şöyle diyeceğim. Mesela şimdi 10.000 1.6-1.8 aracın varsa zaten 10.000 lira veriyorsun bugün baktığında. Yani 5.000-5.000 ödeyeceksin bunu. 1.6 ile 1.8 arası bir motorun varsa. TOGG'da demek ki 1.6-1.8 arasında düşünürsek yani hani buradaki zamma göre o tarafa çok bir şey diyemiyorum. Ama 40.000 lira bir Tesla için, yani bakıyorum buradaki karşılığı 2.500-3.000 motorla 2.500-3.500 arasında senin söylediğin.
Evet.
Yani bayağı lüks araba şeysi var. Tesla alana cezayı kesmiş gibi. Motosikletler için de bir vergi açıklandı tabii. O da 625, yani 100 ile 250 cc olarak bakarsan 625 liradan 250 ve üzerine de 1300 lira vergisi var. Daha yukarısı da artıyor. 3300 ve 8000 olarak devam ediyor.
Evet.
Yine tabii eskilere doğru gidince 80 lira. İşte 80 lira ne? 100'lük 250'lik en çok büyük ihtimalle.
16 yaş üzeri.
Evet. Peki sen de bak, bu çok da güzel motor koymuyor. Bunun vergisi verilir kardeşim. Bunu gösterirsen verirse bu buna ne istiyorsun diye derler ya. Ne istiyorsun vergisine? Tamam ver. Bu nedir kardeşim? Vicdansız. Eyvallah. Bu işte bak, bu tamam. Bu Türkiye bak. Tamam, burada sorun yok işte. Bak tamam, Türkiye yani. Bak şurada bir şey fantastik bir minibüsümüz var. Burada L200'müz var Mitsubishi'nin. Fiorino'muz var. İşte Tao'muz var. Bakıyorum kombomuz var. Çok güzel bir şey bu yani. Türkiye'sinin özeti olabilir. Çoğunlukta burada mesela en çok ne var? Clio var, Egea var. Evet. En çok ne var? Megane var falan. Böyle baktığında şaşırmayacağımız şeyler vardır diyebiliriz. Eyvallah. Peki. Ekrem haberi yazmış. Ona da teşekkürlerimizle Ekrem 71'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Diyoruz. Var mı ekleyeceğim bir şey bu konuya, yoksa kapatalım mı bu konuyu?
Bu konuyu kapatabiliriz. Sadece şundan mutluyum. 2023 yılında 4 defa alınan MTV'nin 2024 yılına da uzatılmamış olmasından mutluyum. İnşallah tabii ki daha da uzatılmaz. Ondan İnşallah. Korkuyorduk. Ama şimdiye kadar en azından öyle bir uygulama yok.
Evet, inşallah duymayız tabii. Yani canı gönülden gerçekten, hani ben şey değil ne diyelim, ekonominin patronlarına başarılar diliyoruz. İnşallah başarılı olurlar. İnşallah yani bu bahsettiğimiz, böyle konuştuğumuz, şikayet ettiğimiz konular inşallah memleketin geleceğine faydalı olur da hani bir an önce bu şeyden, kötü günlerden, ekonomik zorluklardan çıkarız. İnşallah işe yarar. Yani yoksa başka türlü ne diyelim yani, hani biz de memleketin kötülüğünü isteyecek halimiz yok. Böyle bir şey değil. Burada zamlardan şikayet ederken şöyle bir şeyimiz yok. Ya bunu niye alıyorlar bizden? Biz işte öyle olmaz falan filan, vermeyeceğiz. Öyle bir şeyden dolayı demiyoruz. Keşke tabii işte yani trafik cezaları için konuştuk ya. Yani ne kadar kazanıyorsun? ne kadar ceza veriyorsun? Yani işte çünkü aldığın risk ona göre artıyor. Bilemiyorum, belki de acaba kazanca göre bir vergilendirme, tabii o da şey eşitlik ilkesine aykırı mı olur, nasıl olur bilmiyorum ama belki de diğer konularda da yani işte çok kazanıyorsun, tamam o zaman çok yani arabayla ilgili de vergi ver ya bana ne falan, belki de öyle bir şey mi demek lazım bilemiyorum. İnşallah ferah çıkarız. Evet sevgili Barış, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Bugün ben biraz fazla konuştum sanki. Yani eleştirildi falan gelirse bana gelir zaten tahmin ediyorum. O yüzden...
ama çok konuşulacak konularda. Üzerine çok yorum yapılacak. Çok dertlerimizden, sıkıntılarımızdan. Yani genel olarak sadece bizim değil aslında Türkiye'de otomobil araç sahiplerini ilgilendiren çok önemli sıkıntılar vardı, üzerine konuşulacak. O yüzden biraz uzun oldu. Takipçilerimiz, izleyicilerimizi sıktıysak şimdiden özür dileriz.
Peki, evet ben de katılıyorum. Ben önce özür dileyeyim çünkü sen zaten gene gerekenleri anlatıyorsun. Ben umarım laf kalabalığı yapmamışımdır umarım. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz bir kez daha ve sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyerek sevgili Barış'a sözü devrediyorum.
Evet, başta da senin söylediğin gibi abi, ben de sonda tekrarlamış olayım. Lütfen videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.